Sayfa 314. Sancak düştüğü yerden kalkacak. MÜSİAD'ın eski genel başkanı Erol Yarar'ın Nurcu Zehra Vakfı'nda Kürt Said'le aynı paralelde yaptığı konuşma bu insanların amaçlarını bir kere daha gözler önüne sermektedir. Bu işin kilidi Türkiye'dir. İslam ümmetinin sancağı buradan kalkacak Allah'ın izniyle. Hadis-i Şerif söyledi arkadaşlar, hilafet sancağı nerede düşerse oradan kalkacak. Bak hep dünyayı düşündürüyor Allah, bize öyle vizyon vermiş. Köyümüzü, kasabamızı, bölgemizi değil, dünyayı kavramak Allah'ın arzından hakikaten Allah'ın bir halife yaratacağı temsilci. Allah'ı temsil eden, Allah'ın arzını temsil eden, bütün yakasını düşünen, kuzey, güney, batı böyle bir kavrayış Allah lütfetmiş. İşte bunu takip etmek, buna göre gitmek, buna göre çalışmak, işte Zehra Vakfı. Medresetül Zehra'dan çıkan talebelerdir. İnşallah bu vizyonla çıkması lazım. Medresetül Zehra, Allah inşallah Said-i Nusri Hazretlerinin o güzel ifadeleriyle buyurmuş oldukları o Medresetül Zehra'yı kurmayı ve böyle bir vizyonu bütün bir dünyayı yönlendirecek vizyonu gençlerimize aşılamayı nasip etsin. Bütün temennimiz budur. Bakalım sancak ne zaman göklere dikilecek. Onun içinde Medresetül Zehra'nın talebeleri de olacak. Bir bakacağız ki Allah'ın izniyle İslam ordusunda. Erol Yarar bu sözleri kendi başına ve boşuna söylemiyordu. Zira bu özlem Gülen grubu dahil tüm Amerikan İslamcılarının ortak hayaliydi. Son Türk devletini Amerikano İslam'ın kılıfına uydurmak. Gülen de MÜSİAD'ın eski genel başkanı Erol Yarar ile paralel düşünüyor ve şunları söylüyordu. Çünkü bayrak burada yere düşmüş, nesil burada mahvolmaya başlamış ve her şey burada bitmiştir. Eğer yeniden bir şey başlayacaksa buradan başlayacaktır. Biz de ızdırap çekecek, maddi ve manevi füzuyat hislerinden fedakarlıkla bulunacak ve burada kalacağız. Kürtçü ve şeriatçı bir devlet kurmanın yolları anlatılan bu toplantılarda Akit gazetesi başyazarı Abdurrahman Dilipak, vakfın başkanını ve yöneticilerini katleden Hizbullah için şunları söylüyordu. İslam'ın mücahitlere de ihtiyacı var. Nurculukta bu bölünmelerin dışında ayrıca İttihatçılar, Konseyciler, Aciz Mendiler, Fethullah Hocacılar gibi gruplar meydana gelmiştir. İttihatçılar Yeni Asya cemaatinden kopan diğer bir gruptur. Bunlar tipik anlamıyla klasik nurculuğu savunanlardır. Bu kapsamda Atatürk düşmanlığını ön plana çıkarmışlardır. Gerçi Atatürk düşmanlığı bütün nurcu cemaatlerin ortak özelliğidir. Fakat liberal sağ ile muhabbet içindekiler bazı çıkarların da zorlamasıyla bu düşmanlığı açıktan yapmayıp bu konuya pek değinmek istemezler. Nitekim Fethullah Gülen de bunlardan birisidir. İttihatçıların yayın organı İttihad-ı İslam adlı bir gazete olmuştur. Konseyciler Mehmet Kırkıncı çevresinde toplanmış gruptur. Bunlara önce liderlerinin soyadını izafeden Kırkıncılar denilmiş ise de 12 Eylül'e verdikleri destek nedeniyle konseyciler olarak adlandırılmışlardır. Kırkıncı rejimi destekleyen birçok fetva çıkardığı gibi 1982 anayasasına da evet demiş ve hatta evrenin ulul emr yani İslam devlet başkanı olduğunu söylemiştir. Ancak bütün bu desteklerine rağmen fazla bir güç ve taban elde edememiş, aksine İslamcı çevrelerden de tepki almıştır. Aslında Kırkıncı olayı da önemli bir noktadır. Çünkü Mehmet Kırkıncı örneği, nurcu bir cemaat liderinin sırf ön plana çıkmak ve güç elde edebilmek için neleri göze alabileceğinin ve karşımıza hangi kılık ve fikirler ile çıkabileceğinin bir göstergesidir. Nitekim günümüzde de Fethullah Gülen kendini ve nurculuğu olduğundan çok farklı, hatta bir felsefeymiş gibi sunmaya çalışmaktadır. Fethullah Gülen'in esrarlı bir şekilde bürokratik, finansal ve öğretim alanındaki yoğun faaliyetlerine karşılık, nurculuk yakın yıllarda ve özellikle bu yıl içinde eylemci grubunu da ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Her ne kadar bütün bu nurcu gruplar ayrı ayrı gibi görünseler bile, nihayetinde hepsi de aynı kaynağa dayalı olup, hepsi de ortak bir amaca doğru ilerlemektedir. Gülen ılımlı bir şekilde dinciliği yaygınlaştırıp nurculuğu benimsetmeye çalışırken, nurculuk aynı zamanda eylemlerini de ortaya koymaya başlamıştır. 1940'lı yılların ticanilerini andıran bu nurcu kol, Aciz Mendiler adıyla anılan cübbeli, azalı, uzun saçlı ve sakallı gruptur. Liderleri Kürt kökenli akşam sanat okulu mezunu Müslüm Gündüz adlı kişidir. Gerek Gündüz ve gerekse müritleri açıkça nurcu olduklarını söylemekteydiler. Fazla kalabalık olmamalarına karşılık propaganda amacıyla ortaya çıktıklarında tamamı her yerden gelip eylem yerinde toplandıkları için sanki önemli bir güçmüş gibi bir görüntü yaratmaya çalışmaktaydılar. Halbuki bunlar topu topu 300-400 kişilik bir cemaatten fazla değildir. Ama ortaya çıkınca hepsi birlikte çıkmaktadır. Bu kalabalık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 3 dakikada halledeceği basit bir meseleydi. Fakat nedense göründükleri yerde adeta bir hareket serbestliği tanınmaktaydı. Bu da nurculuğun devlete ne ölçüde taşınmış olduğunun bir karinesiydi. Yoksa bu devlet çok ayaklanmalar görmüştür ama yeter ki yerinde ve gerekli tedbirler alınabilsin. Aciz mendiler tıpkı Kürt Said'in kıyafeti gibi siyah bir sarık ve siyah cübbeli olup hepsi de uzun saçlı ve uzun sakallıdır. Çoğunun saçı da örgülüdür. Tamamı birer asa taşımaktadır. Eylemleri ilk zamanlar belli bir noktada toplanıp cemaat ayinini yani kendilerine özgü zikirlerini yapmaktır. Ama elbette bu eylem giderek başka mecralara dökülecektir. Nitekim 96-99 yılları arasında yaz aylarında camilere gidip önünde ve içinde tef çalarak zikir yapmaya kalkışmışlardı. Zikir hareketleri ise tam bir tımarhane vakasıydı. Memurların zamları protesto etmek için yaptıkları toplantı ve yürüyüşlerini acımasız bir şekilde tekme tokat dağıtan hükümet, sıra bu aciz mendilerin tefli zikirlerine gelince adeta seyirci kalmaktaydı. Öyle ki aciz mendilerin 96-99 yılları arası yaptıkları birçok toplu gösteri emniyet güçleri tarafından adeta nezaketle izlenmiştir. Bunun sebebi elbette ki İçişleri Bakanı ve mensubu olduğu Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nden oluşmuş hükümetti. Keza aciz mendiler 20 Ekim 1996'da Yeni Asya Gazetesi'nin düzenlediği Molla Said Mevlidi için sabahın erken saatlerinde yine topluca Ankara'daki Kocatepe Camii'ne gelmişler ve gösteri amacıyla öğle namazına doğru caminin içine girmeye kalkıştıklarında da polisle aralarında olay çıkmıştır. Tabii olay derken bu durum memurların gösterilerini dağıtmak ile aynı değildir. Hiçbir kuvvet kullanmadan ve adeta tembihli gibi gözle görülür bir nezaket içinde bir kısım aciz mendi gözaltına alınmıştır. Hatta gözaltına alınanlar götürülmek üzere otobüse bindirilirken kimi aciz mendi polise el uzatmaya kalkışmıştır. Bu durum devlet adına bir ayıptır. Çünkü öğrencilerin, memurların ve işçilerin üzerine en sert şekilde gönderilen emniyet güçlerini bu cumhuriyet laiklik, Türklük ve Atatürk düşmanı kalabalık karşısında etkisiz bir seyirci gibi tutmak, devletin temeline dinamit koymaktır. Halbuki aciz mendiler o gün bütün kinlerini kusmuşlar, devlete ve Atatürk'e hakaret etmişlerdir. Caminin önünde kıldıkları namazdan sonra bir aciz mendi dua ederken kan istemiyoruz, bela istemiyoruz fakat bizi mecbur ediyorlar demiş, devamla kendilerine zulüm yapıldığını ve bunun Said-i Nursi döneminde de yapıldığını ileri sürerek Atatürk hakkında da devrin reisi cumhuru Mustafa Kemal Deccali diye söz etmişlerdir. Dikkat edilecek olursa aciz mendiler açıkça devleti tehdit etmekle ve kendilerine engel olunduğu takdirde kan çıkabileceğini söylemekteydiler. Yani diğer bir deyişle bir avuç küstah etnik dinci Türk devletini tehdit etmekle ve hükümet de bunlara karşı adeta bilinçli bir şekilde tepkisiz kalmaktaydı. Bunun tek bir anlamı vardı, o da devletimizin tepeden tırnağa bir ihanet tehlikesi içinde olduğudur. Hatta birçok basın yayın kuruluşu ile Atatürk'e düşman bir Kemalistliği kimseye bırakmayan yazarlar, nurculuğu övmekle ve bu olaylara karşı hiçbir tepki göstermemektedirler. Aciz mendilerin yeni yeni kendilerini göstermeye başladıkları sırada 96 Haziran ayında Müslüm Gündüz HBB televizyonuna çıkartılmış, açıkça her şeye küfür etmesine izin verilmiştir. Bu hareket çok seslilik veya düşünce özgürlüğü değildir. Çünkü Müslüm Gündüz adlı kişi 12 Haziran 1996 akşamı yayınlanan o programda ''Kemalizm bir dindir, Allah'ı Mustafa Kemal, Peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir, laiklik de öyledir. Geleceğiz, Türkiye'yi alacağız, hiç merak etmeyin.'' diyebilmiş, hatta aynı konuşmasında imam nikahı yapılmamış evliliklerden doğan çocukların birer piç olduğunu savunmuş, fakat bütün bu sözlere karşılık bu zat hakkında hiçbir yasal işlem yapılmamış, hiçbir cumhuriyet savcısı tarafından bu yayın bir suç duyurusu sayılarak kovuşturma açılmamıştır. Aciz Mendilerin görünürdeki lideri Gündüz 5 Ekim 1996 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan röportajında yine benzer şekilde şunları söylemiştir. Rejimin dipten kazılması lazımdır. Bugünkü rejim gitmek istemese de gidecektir. Biz devletin başındakilerin kendi kendine şeriatı tercih etmesini istiyoruz. Devletin başındakiler kendileri şeriatı seçmezlerse bunu halk getirecek. Ve Allah muhafaza o zaman çok kan akacak. Biz sulhçuyuz ancak bizim hakkımızdan bir milim taviz vermeyen bir sulh anlayışımız var. Biz emniyetten hadiseden korkmayız. Öyle öldürmeyle falan durmayız. Mecbur kaldık mı hiçbir usul ve kaide dinlemeyiz. Her birimiz ayrı bir komite vaziyetine geliriz. Ordunun akıllanacağı kanaatindeyiz. Bir nokta gelir ki ordu zayıf kalır. Ordu bir tane öldürür, bin tane öldürür. Sonunda aciz kalır. İran hadisesinde olduğu gibi topyekün bir millet ayağa kalktığı zaman ordunun yapacağı şey ya millete katılmak ya da kırmızı pasaportunu alıp yurt dışına gitmektir. Şeriat için üç aşama vardır. Kalple isteme, dille isteme ve elle düzeltme. Şimdi üçüncü aşamaya gelindi. Ayrıca şeriat isteyen kimi başka örgütlerin de yer altına kayma süreci başladı. İlk dergahını 1986 yılında açan Müslüm Gündüz, işte Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti zamanında bu denli küstahlaşabilecek hale gelmiştir. Gündüz aynı röportajında kadın hakkında da kadının bir milletin namusu anası olduğunu söylemiş ise de tarikatlardaki gizli işler pek öyle değildir. Kızlar, kadınlar kandırılmakta ve şeyhler ile müritlere peşkeş çekilmektedir. Yani sosyetenin kendi cemaatinde yaptıklarını, din tüccarları da din kisvesi altında yapmaktadır. Hemen bir hususu belirteyim ki burada gerçek ve samimi inanç sahiplerini tenzih ederim. Ancak tarikatların amacı bu kişileri kandırmak, sömürmek ve emellerine alet etmektir. Çoğu nurcuda olduğu gibi aciz mendilerinde bir kısmı Türkçeyi Kürt şivesiyle konuşmakta, bu telaffuz adeta dolaylı olarak bir sözlü propaganda taktiği şeklinde kullanılmaktadır. Çünkü nurculuk temelinde Kürtçülüktür. Fakat ne yazık ki bir takım Türk insanı da bu idealsizlik ortamında nurculuğa girip Kürt saydı bir hazret hatta bir peygamber gibi görmekte, onun sayıklama ürünü yazılarını kutsal bir metin gibi okumaktadır. Eylemleri ve hakaretleri iyice çığırından çıkınca gözaltına alınmışlar, daha sonra cezaevlerine gönderilmişlerdir. Mahkemelere de hakaret eden bu insanların saçlarını kestirtti diye savcı hakkında soruşturma açma becerisi de Refah Yol hükümetine nasip olmuştur. Said gibi Kürt ve asıl amacı şeriatçı bir Kürt devleti kurmak olan Müslüm Gündüz'ün tüm maskesini Fadime Şahin adlı bir kadın indiriyordu. Akit gazetesi yazarlarından ve Milli Görüş'ün milletvekili adaylarından ve Erbakan'ın fedaisi Hüseyin Üzbez'in evinde yarı üryan bir vaziyette Fadime ile basılan Müslüm, önce o benim 20 yıllık karım diyordu. Daha sonra yeni evlendiğim karım demeye başlıyor, sonuçta kamuoyunu günlerce meşgul eden Fadime vakası patlak veriyordu. Bu iğrenç ilişkiyi savunanlar yine Akit gibi malum çevrenin gazeteleriyle zamanın RP'li milletvekilleri ve şimdiki Fazilet Partisi'nin milletvekilleri oluyordu. Aczimendi Şıhı Müslüm'ün daha önce de Elazığ'da bir genç kıza daha tecavüz ettiği ortaya çıkıyordu. Aczimendi Şıhı'na evini açan Akit ve Vakit gazetesi köşe yazarı Hüseyin Üzmez'in de foyası çok geçmeden ortaya çıkıyordu. Üzmez de diğer siyasal İslamcılar gibi torunu kızı yaşındaki kızların nikahını alıyordu. Üzmez'in de son evliliğini kendinden 50 yaş küçük bir kızla yaptığı ortaya çıkıyordu. Hüseyin Üzmez daha önce evliyken kendinden 40 yaş küçük üniversite öğrencisiyle evleniyor, kendi açıklamalarına göre bu ayrılıkta etken yaş farkı oluyordu. Üzmez ne gariptir ki daha sonraki evliliğini yine kendinden 50 yaş küçük biriyle yapıyor, basına yaptığı açıklamalarda bu evliliği nedeniyle tebrik telefonları aldıklarını söylüyordu. Burada bizce ilgi çekici şu hususu da belirtelim ki, irticaya karşı sesi çıkmayan veya nurculuğu tehlike olarak görmeyen bazı yazarlar, şu anda mecliste bulunan Türkçeyi koruma yasa tasarısı ile alay etmekte, hatta bu tasarıyı faşistlikle suçlamaktadır. Aslında bu olaylar birbirinden ayrı değil, birbirine bağlı gelişmelerdir. Bunlar farklı taraflardan gelen ve fakat her biri emperyalizm tarafından desteklenen, yani özünde aynı olan seslerdir. 1980'den sonraki dönem özellikle Turgut Özal liderliğinde irticanın ikinci hortlama dönemini oluşturmuştur. Dikkat edilecek olursa Kürt hakları, Kürtçülük, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi istekleri, irtica ve nurculuk adeta at başı gitmektedir. Yani bir yandan insan hakları teranesi altında yürütülen Kürtçülük faaliyetleri, diğer yandan yerel yönetim bahanesi ve Kürt kültürünü geliştirmeye yönelik sözde liberal özgürlükçü Kürtçülük ve nihayet dinci faaliyet arkasında yürütülen nurculuk faaliyetleri içindeki şeriat eksenli gizli Kürtçülük. Bunların hepsi de aynı kaynaktan beslenip aynı doğrultuda hareket etmektedir ve hepsi aynı amaca yöneliktir. Fakat bu faaliyetler de Osmanlı'nın son dönemindeki Fransızların kışkırttığı Ermeni olaylarıyla birbirinden bağımsız değildir. Bu hareketler emperyalizmin yeni maşasının Kürtçülük olduğunun en açık göstergesidir. Emperyalizmin amacı Türkiye'yi parçalamaktan ve Türkiye'de birkaç sömürge oluşturmak planın parçalarından başka şey değildir. Bugün için Türk devleti tepeden başlamak üzere adeta kuşatılmaktadır. Dincilik basın yayın yoluyla büyük bir güç gibi sunularak bir yerde halk sindirilmeye çalışılmaktadır. Keza bu gelişmenin diğer bir yönü ise Fethullah Gülen ve çevresidir. Gülen kaynağı karanlık bir finans gücüyle her gün okul ve yurt açmakta, müritleri şirketleşip ekonomiye egemen olmaya doğru gitmektedir. Üstelik bir kısım basın ve yayın organı da Gülen'i radikal İslam'ın karşısında yumuşak bir İslam örneği gibi sunarak halkın sempatisini kazanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Said-i Kürdi'nin ve Fethullah'ın kerametleri. Kürt Teali Derneği'nin 3 numaralı ve Kürt Marifi Neşri Derneği'nin de kurucusu olan Said-i Kürdi'nin ve onun çömezi Fethullah Gülen'in kerametleri haklarında yazılan kitaplara göre sayılamayacak kadar çoktu. Nur Dede adlı kitapta, Bediüzzaman bu savaşlarda askerlerine hep cesaret veriyordu. Korunmak için sipere bile girmiyordu. Hep önde avcı hattında dolaşıyordu. Bu esnada vücuduna 4 top güllesi isabet etti. Fakat yine de geri çekilmedi. Askerlerinin cesaretinin kırılmaması için sipere dahi girmedi. Vallahi ben Nurcuların kitabından aynen aldım. Üstelik bu güllelerin 3 tanesi öldürecek yerlerine isabet ediyor. Bu futbol topu değil, bildiğimiz surları yıkan toplardan. Ne diyelim, bunları da yiyen varmış. Aynı kitabın 107. sayfasında. Abdullah Yayın anlatıyor. Bir gün lisenin bahçesinde teneffüsteydik. Üstadı bir faytonu bindirmiş götürüyorlardı. Yanında hasırdan bir sepet, içinde bir ibrik, bir çaydanlık ve basit birkaç eşyası vardı. Sonra fayton durdu ve indirdiler. Yanında bir jandarma başçavuşu ve birkaç polis vardı. Kalabalık toplanmıştı. Bediüzzaman'ın başında siyah bir başlık, sırtında siyah ve uzun bir cübbe vardı. Okulda çocuklar benim üstadı seyrettiğimi gördüler ve Bediüzzamancı diye takıldılar. Bu arada zil çaldı ve derse girdik. Bu olaydan sonra kaç gün geçti bilemiyorum. Bir gece saat 12 sıralarıydı, evlerimiz sarsılmaya başladı. Deprem oluyordu, sarsıntı 15 gün devam etti. Halk Hoca Efendi iyi bir insandır, ona iliştiler, zulmettiler, iftira ettiler. Bunun için de deprem oldu diyordu. Kerametli Kürt Said ormanda ekmeksiz kalınca bir de bakıyor ki katran ağacının dalında bir ekmek beliriyor. Üstelik aylarca kimsenin uğramadığı bir bölgede. 135. sayfada da bir başka keramet. Bediüzzaman yanında Nurettin ve İsmail adında iki genç talebesiyle birlikte Emirdağ yakınlarındaki bir tepeye çıktılar. Sepet ellerinden düştü ve yuvarlanmaya başladı. İçinde bir de tandır ekmeği vardı. Yuvarlak olduğundan o da dereye doğru baş aşağı yuvarlanmaya başladı. Çocuklar yakalamak için peşinden koşuştular. Fakat ekmek top gibi kendilerinden hızlı iniyordu. Ekmeği yakalayamadılar. Bediüzzaman seslendi ve buraya gelin diye çağırdı. Tık nefes olan çocuklar üstadın yanına geldiler. Bir de ne görsünler, az önce kovaladıkları ekmek üstadın yanında durmuyor mu? Şaşırdılar, bir şey anlamadılar. Üstad meraklarını giderdi. Bu dağın sahibi ekmeği bana getirdi. Bu dağ kerametli bir dağdır. 3 camide cuma namazı. O gün cumadır, Bediüzzaman tek odalı hücresinde kalmaktadır. Cuma namazına gitmek için müdürden izin ister. İzin çıkması mümkün mü? Talebeleriyle görüşmeye izin vermeyenler dışarı çıkmaya müsaade ederler mi? Cuma saati gelmişti. Bir ara gardiyanlar Bediüzzaman'ın odasına göz attılar. akıllarına gelen başlarına gelmişti. Üstad yerinde yoktu. Gardiyanları aldı bir telaş. Müdür emniyete hemen haber verdi. Bir anda polisler Afyon camilerine dağıldılar. Ayrı ayrı üç polis Bediüzzaman'ı buldu. Biri İmarat Camii'nde, diğeri Otpazarı Camii'nde, öteki de Mısırlı Camii'nde görmüştü üstadı. Polisler caminin kapısına dikildiler. Bediüzzaman'ın çıkmasını beklemeye koyuldular. Ama nerede? Camiden çıkanların arasında Bediüzzaman yoktu. Süklüm püklüm kala kaldılar. Ele geçiremeyince soluğu cezaevinde aldılar. Gidip baktılar ki Bediüzzaman kendi koğuşunda sessiz sakin oturuyor, ellerini açmış Rabbine dua ediyordu. Oysa cuma kılmıyordu. Kürt Said Emirdağ Lahikası adlı zırvasının 27. mektubatında cuma cemaatine gitmemesini, yani cuma namazı kılmamasını şöyle açıklıyordu. Ben Şafii'yim. Şafii mezhebinde cumanın bir şartı 40 adam imam arkasında Fatiha okumaktır. Daha başka şartlar da var. Onun için burada bana cuma farz değil. İngiliz ajanı Kürt Said cuma namazı kalabalık olarak kılındığından kalabalık yerlerde huzur bulamadığını da belirterek cuma namazından kaytarmak için kendince İslam inancına taban tabana zıt bir bahane daha buluyordu. Çünkü cuma müminlerin bayramıdır ve cemaatle kalabalık olarak kılınır. İnsanlar ancak bugün de günahlarının da bağışlanacağını umarak camilere akın ederler. Bugün bile üç defa üst üste mazeretsiz olarak cuma namazına gelmeyenin cenaze namazı da kılınmaz. Dolayısıyla sahide Müslüman diyen en büyük sahtekarlığı sergilemiş olur. Varın siz o en büyük din alimidir diyenlerin halini düşünün. Molla Said ile ilgili uydurma kerametler bitecek gibi değil. Bu konularda onlarca kitap yazılmış. Menakıb-ı Bediüzzaman Said-i Nursi adlı kitabın 41. sayfasında Molla Hamid'in anlattıkları. Üstad'la Erek'te kaldığımız günlerde cuma namazları için beraber şehre inerdik. Yine böyle bir cuma günü şehre namaza gitmiş geliyorduk. Yolda kocaman köpekler dağdan inerek bize doğru geliyorlardı. Ben köpeklere taş atmak için yerden taş toplamaya başladım. Üstad ne yapıyorsun diye bana hitap etti. Ben de efendim dağdan gelen köpekleri görmüyor musunuz? Kendimizi müdafaa etmeyelim mi dedim. Üstad gülerek ayıp ayıp at o taşları yere dedi. Ben de taşları yere attım, ne olacak diye bekliyordum. Üstad elindeki şemsiyeyi köpeklere doğru uzattı. Biz hain değiliz, yolcuyuz deyince köpekler oldukları yerde durdular. Hücumu ve havlamayı terk ettiler. Biz de oradan geçerek yolumuza devam ettik. Doğarken ağladı insan. Her doğan insanın ağladığı herkesin malumu. Ağlama olayı şarkılara, türkülere ve bazı muzip açıklamalara bile konu olmuştur. Mehmet Paksu'nun kaleme aldığı Molla Said'in hayatını anlatan Nur Dedla adlı kitabın Küçük Said adlı bölümünde ise Said'in doğarken ağlamadığı bir keramet olarak anlatılıyordu. 1876 yılının bir bahar sabahında hayata gözlerini açmış Said. Doğan her bebek ağlar fakat o ağlamamış. Çünkü hayata ağlayarak başlamayı kendine yedirememişti ondan. Ulan bu molla gerçekten ermiş mi diye düşünürken aklıma bunun da bir yerlerden araklandığı geldi. Bütün ermişlerin ve dahi ermemişlerin hayatlarını, doğumlarını araştırmaya başladım. Bu arada Allah'ın bir lütfu sonucu arkadaşımdan gelen bir telefon sonucu aradığım bilgiye ulaştım. O da benim gibi acaba hangi ulu kişi doğarken ağlamamış diye düşünürken aradığımız cevap annesinden geldi. Doğarken ağlamamak bir sağlık sorunudur. Hemen bir koşu önüme gelen ilk tıp merkezine daldım, karşıma Doktor Servet Ünsal çıktı. Doğarken ağlamama olayını kendisine sorduğumda nedenlerini, sonuçlarını anlattı. Sonuç, doğarken ağlamayan çocukların kıçına vurarak ağlatırlarmış. Bunun herhalde kıçına değil beynine vurmuşlar. Kaldı ki doğarken ağlamayan bebeklerde akciğer sorunundan beyin özürlüğüne kadar birçok arızalar olurmuş. Gördünüz mü keramet diye neleri yutturduklarını? Böylece Menakıb-ı Bediüzzaman Said Nursi adlı kitabın 23. sayfasında ve Said'e övgüler düzülen hemen her kitapta yer alan bir kerametin daha sırrına vakıf oluyorduk. Geçen sene deliydim. Molla Said, Molla Fethullah Efendi'nin Siirt'teki medresesine gider. Molla Fethullah sorar, geçen sene Suyuti'yi okuyordunuz, bu sene Molla Camii'yi mi okuyorsunuz? Molla Said, camiyi bitirdim. Molla Fethullah hangi kitabı sorduysa bitirdim cevabını alınca hayret eder şöyle der. Geçen sene deliydin, bu sene de mi delisin? 10. köyün şeyhi bunların yanında evliya kalır. Bu kerametler bize Hürriyet gazetesi köşe yazarı Bekir Coşkun'un 10. köyünün şeyhinin kerametlerini hatırlattı. Bir mübarek gün buğday tarlasında yürüyen şeyh hazretlerini tarlanın ortasındaki ulu ağacın tepesinde gördüler. Ol mübarek ağacın etrafına toplanıp sual ettiler. Ey şeyh hazretleri, ağacın üzerine çıkmanız ne keramettir? Şeyh hazretleri ağacın üzerinden seslendi. Mübarek makamdan beni çağırmışlardır. 40 huri gelmiş, ellerimizden tutup bizi 7 kat yukarı götürmüşlerdir. Dönüşte kendimizi burada bulmuşuzdur. Yine sual ettiler. Ey şeyh hazretleri, niye düzlüğe inmediniz, bunun kerameti nedir? Şeyh hazretleri cevapladı. Boeing teyyaresi miyiz? İşin aslı ise şöyleydi. Köyün köpekleri kovalayınca şeyh hazretleri koşup ağaca çıktıydı. Ve oradakiler herkese şeyh hazretleri keramet getirip uçtu dediler. İtikatları bir iken bin oldu. Şeyh hazretlerinin ikinci kerameti. Zengin bir ağa şeyh hazretlerine nadide bir at hediye etti. Bir gün şeyh hazretleri o ata binip köyün çevresinde gezintiye çıktı. Bir süre sonra at koşarak döndü. Üzerinde şeyh hazretleri yoktu. Vakit geçti, ortalık karardı. Şeyh hazretlerinin odasına giden köylüler onu orada oturur buldular. Ve şeyh hazretleri onlara dedi ki, at koşarak köyün içinden geçerken ben hayvanın üzerindeydim ama siz beni göremediniz. Köylüler de bunu öbür köylülere anlattılar. Şeyh hazretleri atın üzerinde giderken onu kimse göremez. Böylece itikatları bir iken bin oldu. İşin aslı şöyleydi. Şeyh hazretleri ata binmiş gezerken at bir kurbağadan korkup zıpladı. Şeyh hazretleri attan düştü. At başını alıp ahırına döndükten sonra şeyh hazretleri ortalığın kararmasını bekleyip arka yoldan evine döndü. Şeyh hazretlerinin bir başka kerameti. Şeyh hazretlerinin konağına nur yüzlü, gözleri iyi görmez bir ihtiyar geldi. Yatma vakti ihtiyarı yandaki odayı alıp yatağına yatırdılar. Şeyh hazretleri o ihtiyarın yattığı odaya girerek ona şöyle dedi. Ey Allah misafiri, sen bu odada üşürsün, sana ateş getirmek isterim. Söyle bana, elimle mi ateş getireyim, eteğimle mi, başımla mı? Misafir ihtiyar, ama şeyhim mangalınız yok mu? Elinizle, başınızla, eteğinizle ateş getirirseniz o nadide teniniz yanmaz mı diye sordu. Şeyh hazretleri cevap verdi. Ateşin yakıcılığı insan içindir. Yüce makama ermiş kişilere ateş yakmaz. İhtiyar da madem öyle kerem buyurdunuz, eteğiniz ile getirin ateşimi şeklinde konuştu. Biraz sonra şeyh hazretleri ateşi almış gelirken ihtiyar onun her yanını nur içinde gördü ve bunu herkese anlattı. Dinleyenlerin de itikatları bir iken bin oldu. İşin aslı şöyleydi. Keramet gösterme vaktinin geldiğini bilen şeyh hazretleri gözü iyi görmeyen bir ihtiyar bulunca kerametini göstermeye karar verdi. Avucunun içine kül serip külün üzerine koyduğu ateş gözlerini ihtiyara götürecekti. İhtiyar ateşi eteğinizle getirin deyince projeyi değiştirip külü eteğine serdi, ateşi üzerine koydu. Ancak odaya tam girerken eteği ateş aldı, alevler çıktı. Bir ara yetişin, yangın var dediyse de şeyh hazretlerini duyan olmadı. Neyse ki ihtiyar onu nur içinde görmüştü. Şeyh Dingil Efendi Hazretleri kuzu kavurmasını yiyip kahvesini içtikten sonra sıra gelirdi çocuğu olmayan kadınların göbeğine yazı yazıp üflemeye. Nefesiyle birçok çocuk doğurtmuştu. Hazırlıklar başladı. Tek küçük penceresi olan ahırımsı bir odanın ortasına katırının uzun ve geniş semerini koydular. Şöyle ki çocuğu olmayan kadınları onun üzerinde yazıp üfleyecek, odada bulunan tek küçük pencereyi kapatacak şekilde tefi asıldı. Şeyh Dingil Efendi Hazretleri çocuğu olmayan kadınları kabul etmeye başladı. O kadınların itikadı bir iken bin oldu. Bir keskin dız sesi duyuldu, tef yere düştü. Tefin yerinde jandarma başçavuşunun içeri uzanmış kafası gözüktü. Üfürülmekte olan kadın bunun bir melek başçavuşu olduğunu sandıysa da az sonra başçavuş karakolda Şeyh Dingil Efendi Hazretlerine sordu. Ne yapıyordur lan kadının göbeğine? Yazısını yazdık. Ya o dilin neydi öyle? Yanlış yazmışız, silgi yok, silgi niyetine. Şeyh Dingil Efendi'yi içeri attılar.